Sayın Çapoğlu, önce katılım oranı açısından bakalım Cumhurbaşkanlığı seçimine. İlk kez Türkiye'de halk oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi. Katılıma bakarsak hangi noktalar önemli sizce?
Katılım çok düşük çıktı. 80'in üzeri bekleniyordu. 30 Mart 2014 seçimlerinde %89 katılım vardı. Ve seçim sonuçlarını değiştirecek nitelikte bir katılım düşüklüğü %74'te kaldı. Yani 53 milyona yakın seçmenden sadece %74'ü katıldı. Ve bu partilerin oylarını çok ciddi bir şekilde etkiledi. Size izin verirseniz şu şekilde söyleyeyim. 30 Mart seçimlerinde AKP yaklaşık 21 milyon oy almıştı. Bu seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan 20.8 milyon oy aldı. İşte MHP, CHP toplamı yaklaşık, o da 21 milyondu biliyorsunuz. %43'teydi geçen seçimlerde. CHP, MHP'nin ortak adayı olan Ekmelettin İhsanoğlu ancak 15.5 milyon oy alabildi. Demirtaş 30 Mart seçimlerinde, yani HDP o oylar 2.8 milyondu. Bu şimdiki seçimlerde 3.9 milyon oy almış oldu. Yani şunu diyebiliriz, eğer katılım %85'e çıksaydı, yani 30 Mart'a gitmeseydi, hani %89 değil de %85'li olsaydı, oyları eşit olacaktı. İlk turda bitmeyecekti bu seçimler. Çok farklı bir tablo çıkacaktı. Benim demek istediğim, katılım sonuçları gerçekten, yani katılmayan kesim oy şeyinden de dağılımından da baktığınız zaman, çünkü en yakın seçim 30 Mart şeylerinde olduğu için karşılaştırdığınız zaman, buradaki temel problemin CHP MHP seçimlerinin katılımda yüzde, yani o %11'lik bir kesim şeye gidebilmiş olsaydı, hani hangi nedenlerle boykot mu ettiler, yoksa yaz tatillerini deniz kenarına mı tercih ettiler, onu bilemiyoruz. Ama bunun çok büyük bir vatandaşlık sorumsuzluğuna, hükümlülüklerini yerine getirmeye çok büyük bir örnek olduğunu söyleyebiliriz.
Seçime katılma oranının düşük olmasının başka nedenleri var mı? Yani adaylarla ilgili olabilir mi?
Tabii.
Dediğiniz gibi tercihlerde bir takım değişiklikler olması olabilir mi? Siz neye bağlıyorsunuz bunu?
Biz 3 Temmuz'a kadar onu anlatmaya çalıştık. Yani dedik ki 20 milletvekiliyle bir başka dördüncü bir adayın çıkması. Çünkü şöyle bir durum oldu. Tayyip Erdoğan dinci kimliğe sahip, dini siyasete alet eden, İslamcı kesimden gelen bir adaydı, AKP'nin adayı. Şimdi Ekmelettin İhsanoğlu da aynı şekilde muhafazakar bir kesimden gelen bir adaydı. Yani Türkiye'nin daha liberal, çağdaş kesimini temsil edecek bir aday öne çıkmadı, çıkartılamadı ve bizim iddiamız şuydu, dördüncü aday çıkarılsın, 20 milletvekili, ve bunu mecliste arkadaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Bunu parti başkanlarına söylemelerini istedik. Dedik ki çıkarılsın. Bu katılımı arttıracaktır. İnsanları sandığa gitmeye teşvik edecektir. İkinci turda da eğer Ekmelettin İhsanoğlu çıkarsa insanları o şekilde o tarafa yönlendirmek daha mümkün olabilir demiştik. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Bu öngörümüz de biraz doğru çıkmış. Tabii doğru çıkması bizleri üzdü. Çünkü sonuçta çok farklı olabilirdi.
Çete adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun çok yoğun bir kampanya yapmamış olması da buna bir neden olarak gösteriliyor en son görüşler o yönde. Sizce bu etkili olmuş olabilir mi?
Zannetmiyorum. Bakın şimdi televizyon çağındayız. Yani Ekmelettin İhsanoğlu'nu insanlar televizyonlardan tanıdılar. Yani artık ben şeye inanmıyorum. Mitingler dünyanın hiçbir yerinde kalmadı. Hani 40 sene önce bir radyo çağında, televizyonların olmadığı çağda mitinglerden bahsetmek mümkün olabilirdi. Ama şimdi hangi insanlar meydanları hangi şeyle toparlayacaklar? Bu çok çok çok büyük maddi imkanlar. Bakın AKP yaptı. Tayyip Erdoğan mitinglerini herkes biliyor. Devletin bütün olanakları, belediyenin bütün yerel olanakları kullanıldı. Otobüsler seferber edildi. Kumanyalar hazırlandı ve bir de onların yanında zarflar verildiğini herkes biliyor. Yani bu olanaklarla yarışmanın mümkün olmadığı ortadaydı. Şimdi Ekmelettin Bey'in şöyle bir özelliği vardı. Çok hırçın, çok agresif ve seviye bakımından oldukça düşük bir adaya karşı Ekmelettin İhsanoğlu çok daha sakin bir uslukla olayları, yani o fark ortaya çıktı. Ha bu süreç devam etseydi bir süre daha, zannediyorum çünkü geçtiğimiz hafta içerisinde ırkçı söylemlere varan, işte bana Gürcü dediler, affedersiniz daha çirkini dediler, Ermeni dediler gibi söylemler, ben Sünniyim, sen Alevisin, öbürküsün Zaza gibi, aslında anayasaya aykırı, aslında eğer Yüksek Seçim Kurulu'nun aday düşürmesine kadar gidebilecek söylemlerle karşılaştık. Ne yazık ki Türkiye'de hukuk hiçbir şeyle çalışmıyor. Çünkü bir aday başbakan olarak girdi. Yani kanunda açık olarak kamu görevlileri istifa etmesi gerekiyor. Yani siz bir memur olsaydınız istifa edecektiniz. Ama o memur kurumunun en yükseğinde olan başbakan olarak istifa etmesine gerek koymadı. Böyle çok büyük çarpıklıklarla bir seçime gittik ve bu düşük bir katılımla gerçekleşen bir seçimdi. Yani hiçbir şey insanların demokrasi görevlerini ve Türkiye'nin çok kritik bir aşamadan geçtiği bir dönemde sandığa gitmemesini geçerli bir şey sayamaz. Elimizde 3 aday var. Ha, bana soracak olursanız bu 3 aday benim tercihim? Hayır, değildi. Bunların hiçbiri benim tercihim değildi. Ama bunlar içerisinde ülke için en az zararlı olacak, daha birleştirici olacak göreli olarak, daha barışçı olacak bir aday tercihim vardı. Ben gidip sandığa demokratik görevimi yerine getirdim ve İstanbul'da görevim vardı. Ankara'da oyumu kullandıktan sonra ailemle birlikte bütün aile etrafımı da kayınvalidemi, onun annesini, kendi annemi, kardeşlerimi seçim sandığına götürdükten sonra İstanbul'a yola çıktım ve geldim. O huzuru yaşıyorum ama diğer insanlar bu huzuru yaşıyor mu seçim sonuçlarını gördükten sonra onu bilemiyorum.
Bundan sonra Türkiye'yi nasıl bir dönem bekliyor? CHP'yi, MHP'yi, HDP'yi, Türkiye'yi genel olarak siyasi açıdan nasıl bir dönem bekliyor sizce?
Şimdi bakın, CHP'de şeyin değişmesi gerekiyor. Bu çok açık ortaya çıkıyor. Eğer CHP yönetiminde çok ciddi, aynı şekilde MHP yönetiminde çok ciddi değişikliğin gerekiyor. Eğer bu değişikliği gerçekleştiremezlerse Türkiye'de alternatif bir muhalefet çıkacaktır. Size açık olarak söyleyeyim. Türkiye'de bu seçimin 30 Mart'ta da size daha önce yaptığımız söyleşide hatırlayacaksınız. Sizin attığınız başlıkta oydu. O söyleşiden çıkan muhalefet kilitlenmiş. Yani Türk siyasi sistemi kilitlenmiştir sonucu çıktı. Evet. Çünkü alternatif yok ortada. Bakın bir adım ilerlemedi. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 milyon 200 bin olan oyu bu seçimlerde 20 milyon 800 bine düştü. Muhalefetin oyu ise 21 milyondan 15,5 milyona düştü. Yani burada çok açık bir şekilde muhalefetin Türk siyasi sisteminin kilitlediği ortaya çıktı. Artık şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Yani CHP'nin ve MHP'nin çatı adaylarında gösterdiği oydu Türkiye'yi çağdaşlığa götürecek, barışa taşıyacak bir aday çıkarmaktan yoksunlardı. Bu ortaya çıktı. Şimdi HDP Selahattin Demirtaş'a gelirsek, tepki oylarının bir kısmı Selahattin Demirtaş'a gitti. Ve burada Türkiye'nin her tarafındaki Kürt kökenli vatandaşlar Selahattin Demirtaş için oy kullanmış olabilirler. Buna rağmen oylar %9.8'de kaldı. Yani %10 barajını geçmekten çok uzak olduğunu gösterdi. Yani ben orada herhangi bir anlam çıkartmıyorum. Ekmelettin İhsanoğlu'nun herkesin, özellikle çağdaş kesimdeki insanların bir tepki olarak Selahattin Demirtaş'a oy verdiklerini düşünüyorum. Yani orada bir anlam çıkartmak HDP açısından, şey açısından anlam çıkartmak pek mümkün değil. Ama muhalefet açısından çıkartmak önemli. Bir de AKP açısından, çünkü seçimlerden önce onu da belirtmeden geçmek istemiyorum izin verirseniz. İnanılmaz bir algı yönlendirmesi oldu. Yani kamuoyu araştırmaları seçimlerde hepsinin dediği %85 katılımla Tayyip Erdoğan %55 ile seçilecek dediler. Bakın şu andaki durumu söylüyorum. Yani şu anda pazar akşamı saat 11'i geçiyor. Gece 11'i geçiyor. 11.30 civarında açıklanan sandıklara göre Tayyip Erdoğan'ın oyu %74 katılımla 51.7. Yani 30 Mart seçimlerinden çok daha aşağıda bir oy almış durumda. O açıdan baktığımız zaman AKP içerisinde de çok ciddi şey olacak. Çünkü Tayyip Erdoğan AKP içerisindeki beraber geldiği arkadaşlarını tasfiye etmek, yeni kuşak getirmek istiyordu. Şimdi bu eski kuşak, yeni kuşak tartışması partinin kontrolü çok ciddi bir kırılmayı da AKP içinde yaşatacak diye düşünüyorum. Eğer gerçekten katılım %85 olup %55 oyla seçilmiş olsaydı Tayyip Erdoğan çok büyük bir ihtimalle erken seçime gidecekti. Fakat Tayyip Erdoğan şunu görüyor. Şu anda erken seçime gittiği takdirde şu andaki çoğunluğunu da alamayacak. Ve çok ciddi şeylere gebe Türk siyaseti. Onu da biliyor. Onun için hem iktidar partisinde hem muhalefet partisinde çok ciddi kırılmalar olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şunu çok açık olarak ifade edeyim. Siz 30 Mart akşamı da görüşmüştük. Evet. Bugün daha kesin olarak söylüyorum. Türkiye'nin kucaklayıcı, barışı sağlayıcı, Türkiye Cumhuriyeti'ni temelleri konusunda yeniden kurma iddiasıyla ortaya çıkacak bir merkez partiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gökhan Çapoğlu.
Ben teşekkür ederim efendim.